Ayrım 2, İmamlar ve Haramiler Medyası, Sabahattin Önkibar, sayfa 16. Simavi Dündar Kılıç ve Tatlı Ses. Erol Simavi neden o cinayet sonrasında geçen 20 yılda bir kere olsun Çetin Emeç'in eşi Bilge Emeç'i aramadı? Erol Simavi'nin babası Sedat Simavi'nin kabrindeki anma esnasında patlayan bomba neyin nesiydi? Annesi Melek Hanım için okutulan Mevlid'de öldürüleceği iddiası niçin ortaya atıldı? Diğer medya patronlarının aksine Erol Simavi neden bu tür spekülasyonların merkezindeydi? Aynı şekilde sanatçı İbrahim Tatlıses'i öldüresiye dövdürttüğü doğru muydu ve bunu niye yapmıştı? Ünlü mafya babası Dündar Kılıç'la yıllar yılı niye can dost oldular? Dönemin İstanbul Emniyet Müdürü'nü arayıp Dündar'a kulüp ruhsatı ver teklifini niye yaptı? Cem Reklam Ajansı'nı Dündar Kılıç'a niye kurdurdu ve destek oldu? Karşılığında ondan neler istedi ve neler yaptırdı? 12 Eylül'den sonra hapse düşen Dündar Kılıç'ı niçin defterden sildi? Simavi ve Talat Aydemir. Keza Simavi, Orhan Erkanlı gibi bir 27 Mayıs cuntacısını niye Hürriyet'e tepeden inme genel müdür yapmıştı? 1960'lı yılların çok önemli ticari kurumu olan İstanbullu bir Rum'un sahibi olduğu Archimedes şirketinin ele geçirilmesi olayının kapatılmasında Erdoğan Demirören ve Necdet Çobanlı ile beraber rol oynadığı iddiaları doğru muydu? Dahası var Simavi'nin geçmişinde karanlık noktalar olduğu iddiası. Mesela Talat Aydemir'in ihtilal girişiminde Erol Simavi'nin de perde gerisinde bulunduğu yazılıp çizildi. Ki Hürriyet'in eski yayın genel yayın yönetmeni Necati Zincirkıran bunu yalanlamıyor. Erol Simavi'nin Alparslan Türkeş'le olan ilişkilerine gelince, Simavi'nin 1960 ihtilalinin hemen sonrasında Başbakanlık Müsteşarı olan Türkeş'le kurduğu ilişki biliniyor. Dahası Türkeş'in Erol Bey'le masonluk muhabbeti yaptıkları ve şakayla karışık beni de masonluğa aldırsana dediği Simavi'nin ağzından yazılıp çizildi. Belma Simavi'ye Türkeş çiçeği. Aynı şekilde Talat Aydemir'in darbe teşebbüsünde iki ismin Aydemir'le beraber hareket ettikleri sır değil. Ancak buna rağmen ikilinin yoldaş olduklarını söylemek abartılı bir yorum olur. Simavi Türkeş yoldaşlığını iddia edenlerin bir başka argümanı Belma Simavi'nin Domuz Adası'ndaki yaş gününe Türkeş'in özel bir kotrayla devasa bir çiçek göndermesidir ki bu olayın aslı şudur. Yaşar okuyan Bayan Simavi'nin yaş günü kutlama tarihini Belma Hanım'ın akrabası olan Mete Aslan öğrenince Türkeş'e gidip sorar. Efendim Erol Simavi'nin hanımının yaş günü var. Sizin adınıza çiçek göndereyim mi? Türkeş, onlar bu tür şeyleri önemser. Gönderirsen iyi olur. Yaşar okuyan MHP'li Gümrük Bakanlığı müsteşarıyla çiçek işini organize edip özel bir yatla gönderir ki bunu bana anlatan okuyanın kendisidir. Hal böyleyken sadece bu çiçek üzerinden bile yıllar yılı komplo teorileri üretildi. Erol Simavi özel yaşamıyla da çok farklı bir figürdü. Sevgilileri ve öğle saatinden itibaren içmeye başladığı viskisiyle anılır, eğlence dünyasının baronu diye selamlanırdı. Gönül yazar Nükhet Duru. Bazı gazinoların solist kadrosunu bile bizzat hazırladığı İrem Barutçu'nun Simavi Ailesi isimli araştırmasında yer alıyor. Dipnot: Baba Ali Tanrıları Simavi Ailesi Destek Yayınları 2012. Gönül yazardan Nükhet Duru'ya kadar onlarca kadınla ilişkisi olduğu yazılıp çizildi. Belma Simavi ile evli ve iki erkek çocuk sahibiydi. Birinci oğlu Saffet'i yatağında ölü bularak kaybetmişti. İkinci oğlu Sedat ise av düşkünü ve gazetecilikten uzaktı. Bazı çevreler Sabetayist deseler de Simaviler Türktü. Baba Sedat Simavi Kuvayi Milliyeciydi. Hürriyet'in kuruluşunda Musevi Burla biraderlerden destek aldığı çok yazılıp çizildi ve gazeteye ilk kurulduğunda Yahudi mevkutesi dendi. Öyle ki gazetenin logosunda var olan Türk bayrağı ile Türkiye Türklerindir ifadesinin sırf bu imajı ters yüz etme adına konduğu söylendi. Bilhassa mukaddesatçı medyanın argümanı olan bu iddialar bugün hala dillerdedir ancak hiçbir şekilde ispatlanamamıştır. Simavi, Masonlar ve Museviler. Simavi'nin Musevilerle örtüştürülmesi Masonluğuyla alakalı olabilir. Evet, Simavi, Üstad-ı Azam yani üst düzey bir masondu ki bu yapının Siyonizmle olan bağı malumdur. Hürriyet'in yayınlarında İsrail'in korunması bunun sonucu olabilir. Peki bu özelliklere sahip Erol Simavi niye apar topar gazetesini satıp yurt dışına yerleşti? Hayır, bunun cevabı oğlu Sedat gazeteyle ilgilenmiyordu, o da kızıp gitti olamaz. Tam bu noktada Erol Simavi'nin Hürriyet'i niye satıp Türkiye'yi terk ettiği ve bu süreçte Türk Silahlı Kuvvetleri'ne neden 3 milyon dolar bağışladığı gibi soruları o dönem Genelkurmay Başkanı olan Doğan Güreş'e emekliliği sonrasında siyasetçi kimliğiyle sorduğumu ve yazılmamak kaydıyla cevaplar aldığımı belirtelim. Doğan Paşa ile o sohbetimizi zaman aşımını dikkate alarak şimdi sunalım. Hürriyet TSK'nın sesi. Paşam, Erol Simavi'yi tanıdınız mı?
Tanıdım.
Yakın ilişkiniz var mıydı?
Hayır, yoktu.
Kendisini nasıl bilirdiniz?
Türkiye'nin en önemli gazetesinin sahibi olarak.
Bu cevap biraz diplomatik oldu. Sever ve güvenir miydiniz?
Hürriyet o dönem önemli bir yayın organıydı ki hala öyle. Yayın çizgisini beğenirdik.
Simavi'nin derin devletle ilişkisi var mıydı?
Devlet dediğiniz yasa dışı bir örgüt değildir. Dolayısıyla önemli bir gazete sahibinin doğrudan ya da dolaylı devletle elbette ilişkisi olur. Ve bu normaldir.
Yani Hürriyet her gazete gibi miydi?
Elbette değildi. Daha özel bir tarafı vardı.
Ne gibi?
Hürriyet'i biz kendi sesimiz olarak görürdük.
TSK yönlendirdi. Yayınlarına karışır mıydınız?
Günlük olarak öyle şeyler olmazdı ama Hürriyet bizim hassasiyetlerimiz konusunda titizdi.
Özel yönlendirmeleriniz olur muydu?
Önemli konularda olurdu.
Emir mi verirdiniz?
Hayır, Ankara temsilcisi ya da genelkurmay muhabiri veya güvenilen bir yazar genelkurmaya davet edilerek bilgilendirilirdi ki bu diğer büyük gazeteler için de geçerlidir.
Hürriyet'in içinde askerin ya da MIT'in elemanları var mıydı?
Vardı ve olması normaldir. Sadece Hürriyet'te değil, devlet bütün medyada bir şekilde var olur, zira ülkenin bekası için bu gereklidir.
Erol Simavi Hürriyet'i siz genelkurmay başkanı iken sattı değil mi?
Evet.
Niye sattığına dair bir duyumunuz oldu mu?
Hayır.
Onu öldürecekleri yazılıp çizildi.
Bilmiyorum.
Çetin Emeç suikastıyla irtibatlandırıldı.
Spekülasyon onlar.
Özal'ı kim öldürdü? Dahası var. Özal'a yapılan suikasta Milli Güvenlik Kurulu ile beraber parmağı var denildi.
Deli saçması, olacak şey mi? Rahmetli Özal'ın ölümü sonrasında utanmadan askerler zehirledi bile dediler.
Olamaz mı?
Bakın, benim merhum Özal'a büyük bir hürmetim vardı. Hiç unutmam, bir gün Milli Güvenlik Kurulu toplantısında Demirel ile bakanları Özal'ı azarlayıcı şekilde konuşunca müdahale ettim. Ve burası kutsal devletin çatısıdır. Makamda oturan ise devletin meşru cumhurbaşkanıdır. Burada o üslupla konuşulmaz. Eğer aynı şekilde konuşmaya devam ederseniz ben de sizinle aynı üslupla konuşurum dedim ve susturdum. Söylemek istediğim, Özal'ın üstüne titrerdim. Beni Kara Kuvvetleri Komutanı ve Genelkurmay Başkanı yapan o idi. Ben o kadar sevdiğim insanın zehirlenmesine izin verir miyim? Olacak şey mi? Bunun gibi Özal'a suikast olayında Milli Güvenlik Kurulu ve Simavi var demek çok ayıp. Önemseme bu tür şeyleri.
Maxwell'e satışı engelledik. Peki Hürriyet'in Robert Maxwell'e satılacakken Genelkurmay'ın buna engel olduğu iddiası?
Ha, bak işte o doğrudur.
Nasıl?
Orayı karıştırma fazla.
Erol Simavi Hürriyet'i 270 milyon sterline Maxwell'e satmadı ama kısa bir süre sonra çok daha düşük bir fiyata Aydın Doğan'a sattı. Bunun bir açıklaması var mı?
Biz dışarıya satılsın istemedik.
Neden?
Hürriyet gibi bir gazetenin ne idüğü belirsiz bir yabancı gruba satılmasını ülke çıkarına aykırı gördük.
Erol Simavi'yi nasıl ikna ettiniz?
Ettik işte.
Tehdit mi ettiniz?
Türk Silahlı Kuvvetleri ve komutanı tehdit eder mi? Asla.
Peki nasıl oldu?
Erol Bey'e o gruba satmayın ricası edildi. O da satmadı.
Engin vatan sevgisi.
Satmadı işte.
Aydın Doğan alınca rahatladık.
Peki daha sonra yani Hürriyet'in Aydın Doğan'a satılmasında bir rolünüz oldu mu?
Hayır ama Aydın Bey alınca rahatladık.
Simavi'nin Hürriyet'i sattıktan sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'ne 3 milyon dolar bağışlaması sürpriz miydi?
Değildi çünkü başka iş adamları da benzer bağışlar yapmıştı.
Yani bu bağışın özel bir nedeni yoktu öyle mi?
Ne gibi özel neden?
Bazı şeylerini görmeme gibi.
Olur mu öyle şey? TSK öyle bir kurum değil.
Peki apar topar ülkeyi terk edip İsviçre'de yaşaması?
Kendi tercih, ben ne diyebilirim?
Bir başka konu, asker Koç grubunu niye çok sever?
Milli bir müteşebbisimiz olduğu için ilaveten savunma sanayiinde beraber çalışıyoruz.
Böyle sevdiğiniz başka iş adamları var mı?
Milli olan herkese saygı duyarız ki pek çoğu bizi kucaklamıştır. Mesela ben dönemin ABD Genelkurmay Başkanı'yla İstanbul'daki buluşmamı Erdoğan Demirören'in Boğaz'daki yalısında yaptım. Akşam yemeğini orada yedik.
Simavi'nin derin devlet ilişkisi. Doğan Güreş'in bu söyledikleri önemli. Hürriyet'te bir dönem çok sayıda MİT mensubunun çalıştığı ve hatta yazarlık yaptığı biz gazetecilerin bile malumuydu. Dahası 1982'de Hürriyet Atina muhabiri olan Cem Başar'ın ajanlık suçlamasıyla Yunan hükümeti tarafından sınır dışı edildiği biliniyor. Simavi'nin Hürriyet'i satışıyla alakalı olarak bizim hükmümüz ne mi? Belli ki Erol Simavi uzun dönem derin denilen devletle beraber çalışmıştır. Talat Aydemir'i malum darbe teşebbüsünü ihbar eden kişi için kimileri Alparslan Türkeş derken kimileri Erol Simavi diyor. Simavi devlette iç içeydi ve Mehmet Eymür'ün 1980'li yılların sonlarında sızdırdığı MİT raporuyla bazı karanlık ilişkileri ortaya çıktı. Milli Güvenlik Kurulu ile ilişkileri afişe olunca da Hürriyet'i satmaya karar verdi. İşte bu süreçte Türkiye'de derin devleti temsil eden TSK devreye girip Hürriyet'i yabancıya değil de muhtemet bir isme sattırdı. Bunun karşılığı olarak da Simavi'nin hesap vermeden yurt dışına çıkmasına izin verildi. Simavilere yeşil pasaport. Kuşkusuz Erol Simavi ile Turgut Özal'ı kesin hasımdılar diye sunmak yanıltıcı olabilir. Zira siyasetçi-gazeteci ilişkileri konjonktüreldir. Mesela bu iki isim bir ara çok ama çok yakındılar ki Özal Simavilere yeşil pasaport bile verdirmişti. Keza Erol Simavi'nin Semra Özal'a abla dediği ailece görüştükleri biliniyor. Buradan hareketle insanları şekillendiren hususların olaylardan kaynaklandığının altını çizmemiz gerekiyor. Aynı şey Erol Simavi'nin ağabeyi olan Haldun Simavi Süleyman Demirel ilişkisi için de geçerlidir. Haldun Simavi 1964'te Süleyman Demirel Saadettin Bilgiç'e karşı Adalet Partisi Kongresi'nde genel başkanlığı adayı olduğunda Hürriyet Gazetesi'nin patronu olarak Demirel'e açıktan destek vermiş ve seçilmesine katkı sağlamıştı. Ancak aynı Haldun Simavi birkaç yıl sonra Demirel ailesiyle kanlı bıçaklı olmuştu. Hürriyet'i kardeşi Erol Simavi'ye bırakıp Günaydın gazetesini kuran Haldun Simavi bir haber yüzünden Demirel'le karşı karşıya geldi. Nazmiye Demirel'e çirkin iftira. Kadrolu değil de haber başına ücret alan bir gazetecinin yaptığı, Nazmiye Demirel'in ayakkabıcısıyla ilişkisini ima eden yalan haber, Anadolu kökenli Demirel ailesini çılgına çevirmiş ve Haldun Simavi'nin oğullarının yabancı mürebbiyesinin ajan diye sınır dışı edilmesine kadar bir dizi olaya sebebiyet vermişti. Günaydın gazetesi Demirel kavgası Adalet Partisi'ni de olumsuz etkilemiş ve 70'li yılların başında bölünmesine ve bünyesinden Demokratik Parti'nin doğmasına sebep olmuştu. 2000'li yılların başında Demirel'le Güniz sokaktaki evinde sohbet ederken bu konuyu sorduğunda şöyle bir karşılık aldım.
Hadiseye bugünün penceresinden bakılırsa gösterilen tepkiler belki yadırganır ama o günün şartları ayrıydı. Doğrudur, o haber beni, Nazmiye'yi ve bütün ailemi çok üzmüştü. Emin ol Sabahattin, başbakan olmasam Anadolu erkeğinin reflekslerini bile gösterebilirdim. Ama sonradan gördük ki haberde kasıt yoktu ve konuyu kapattık.
Sohbette Haldun Simavi'yi batırmayı ve medyadan tasfiyeyi düşündünüz mü diye sorunca şu karşılığı verdi.
Kızgınlıkla ailem ve arkadaşlarım pek çok şeyi dillendirdi.
Partim ve teşkilatlarım Günaydın gazetesine karşı çok kinlendiler. Ama ona hukuksuz bir biçimde zarar vermelerine izin vermedim. Kanuni ve meşru olmayan her şeye hayır dedim.
Tayyip ve ben. Görüldüğü gibi siyasetçiler de insan ve herkes gibi anlık refleksleri olabiliyor. Benzer örnekleri meslek yaşamımda çok gördüm. Bu durum sadece patron siyasetçi değil, gazeteci siyasetçi ilişkilerinde çok daha yoğun yaşanır. Mesela Emin Çölaşan'ı gazetecilikte sivrilten Turgut Özal'dı. Çölaşan kamuoyunda ilgi çeken ekonomi haberlerini 1982'de Milliyet'te Turgut Özal sayesinde yaptı ve bu şekilde tanındı. Babası Demokrat Parti ve Adalet Partisi kökenli olduğu için Özal tarafından yakınlık gösterilen Çölaşan, ilerleyen süreç içinde muhalif gazetecilik yaptığı için Turgut Özal'la adeta kanlı bıçaklı oldu. Aynı şeyi ben de defalarca yaşadım ki bunlardan bir tanesi Tayyip Erdoğan'la olan ilişkimin tamamen nihayetlenmesi ve hatta adeta hasım olmamıza sebep oldu. Tayyip Erdoğan benim gibi Rize kökenli yani hemşerimdi. Kamuoyunda çok bilinmez. Karadenizler genelinde değil ama Rizeliler bağlamında hemşerilik ilişkileri çok güçlüdür. İhlasçılar zındık derdi. Siyasi aidiyeti ne olursa olsun Rizeliler her şartta bölge insanıyla farklı bir ilişki kurar. Öyle olduğu için ve gazetecilik kimliğimizin verdiği avantajla sadece iktidarda olan Mesut Yılmaz gibi Anaplılarla değil, yine onun gibi Rize kökenli olan Murat Karayalçın, Köksal Toptan, Orhan Keçeli, Tayyip Erdoğan, Besim Tibuk, Atanur Oğuz ve Nihat Mete gibi farklı siyasi eğilimde olanlarla dost ve arkadaştık. Tayyip Erdoğan'la kurduğumuz yakın ilişki özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı iken doruğa çıkmıştı. Onu sürekli olarak TGRT'de yayınlanan alternatif programıma konuk ediyordum. Dahası 1970'li yıllarda Adalet Partili, 80'li yıllarda ANAP'lı, 90'lı yıllarda sıkı Çillerci olan Enver Ören, İhlas camiasıyla Tayyip Erdoğan arasındaki ilişkiyi TGRT yöneticisi olarak ben sağlıyordum. İhlasçılar cemaat olarak Tayyip'i hiç sevmez ve ona Erbakan misali zındık derdi. Öyle ki 1994 belediye seçimlerinde İhlasçılar Tayyip Erdoğan'a değil DYP adayına oy vermiş, Erdoğan da başkan seçilince bunu tespit edip o kızgınlıkla Enver Ören'in Sarıyer'deki yalısında bulunan kaçak katı mühürlemişti. Dahası var, Enver Ören 1994 belediye seçimlerinde Tayyip Erdoğan'ı diğer adaylarla beraber televizyon programıma aldım diye beni cehenneme gitmem konusunda korkutmuştu. ABD elçisi ve İhlas Finans. İlaveten Tayyip Erdoğan'ın özellikle İhlas Finans grubunun batması sürecinde telefonla beni arayıp Enver Ören için ettiği sözler ilahi hafızada kayıtlıdır. Hal böyleyken AKP iktidarıyla beraber Tayyip ile İhlas kol kola girmiş ve Erdoğan feveran ettiği İhlas Finans olayının değil üstüne gitmek konuyu kapattırmıştır ki bu işin gerisinde ABD Büyükelçisinin olduğu iddiaları yazılıp çizildi. Öyle ki dönemin ABD Ankara Büyükelçisi belki de dünyada ilk kez batmış olan bir şirketi medya ordusuyla ziyaret edip destek mesajları vermiştir. Görüşlerine müracaat ettiğim AKP'li Sanayi Bakanı Ali Coşkun şunları söylemiştir. Tayyip Bey bana hazırlık yap, İhlas Finans'ı temizleyelim dedi ama bir süre sonra bir gün birden o konuyu kapatalım dedi ve gündemden çıkardı. İşte 1990'ların sonunda medeni ilişki bağlamında çok yakın olduğumuz ve zaman zaman beraber yemekler yediğimiz Tayyip Erdoğan'la yolumuz Star grubuna geçtikten sonra ayrıldı. Erdoğan'la kavgamız. Tayyip Erdoğan AKP'yi kurarken dünya Yahudi lobisinin önde gelen isimlerinden ADL, Anti-Defamation League, İftira ve İnkarla Mücadele Birliği Başkanı Abraham Foxman ile gizlice buluşmasını kamuoyuna duyurmam ve o dönem Star gazetesini hazırlayan Yılmaz Özdil'in bu haberimi manşetten 9 sütunda göstermesi Erdoğan'ı çileden çıkardı ve üstümüz çizildi. Kuşkusuz bazılarının yaptığı gibi sonradan yaltaklanarak ben ettim sen etme deseydim Tayyip Erdoğan'a yine yakınlaşırdım. Ama yazdığım haber doğruydu ve ben öncelikle gazeteciydim. Tersine Erdoğan'a yalakalık yapmak yerine Cem Uzan'ın Star gazetesinde İmam Hatipli'den başbakan olmaz ve benzeri başlıklı yazılar yazdım. Eşyanın tabiatı gereği gazeteciden siyasi yoldaş olamayacağı gibi yegane sermayesi haber olduğu için sırdaş da olamaz. Buradan hareketle gazeteci ile politikacı arasındaki dostluklar yapaydır ve ilişkiler hep dalgalıdır. Gazeteci-politikacı ilişkileri açısından her siyasinin farklı bir üslubu vardı. Turgut Özal kendine yakın bir gazeteci grubunu cemaati gibi örgütledi ki aralarında Çetin Altan ile oğulları Mehmet Barlas, Ertuğrul Özkök, Taha Akyol, Fehmi Koru, Derya Sazak, Cengiz Çandar, Yalçın Özer ve Yavuz Gökmen gibi isimler vardı. Özal bu çekirdek ekiple beraber kamuoyu oluşturmak adına köşkle telefon gazeteciliği sürecini başlattı. Demirel'in ekibi. Demirel'in sürekli ekibi ise Yavuz Donat, Rahmi Turan, Cüneyt Arca Yürek, Kurtul Altu, Şakir Süter, Hasan Cemal, İsmet Berkan, Tufan Trenç ve benden oluşuyordu. Bu gruba seyahatlerde zaman zaman farklı isimler ekleniyordu. Mesela Demirel'in aleyhtarı olan Fehmi Koru ile kendine sıcak olmayan Taha Akyol gibileri bile pek çok seyahatine çağırdığının tanığıyım. Dahası 80'li yılların ikinci yarısında Mehmet Yazarcı olup bir dönem Demirel'e hasım olan Nazlı Ilıcak bile pek çok seyahatte davetliler listesindeydi. Keza Demirel'in 1992'de başbakan olarak yaptığı ilk ABD seferinde Özal'ın has müridi diye bilinen Mehmet Barlas uçakta yanımdaki koltukta oturuyordu. Tansu Çiller'in başbakanlık uçağındaki müdavim isimler şunlardı. Ertuğrul Özkök, Fatih Çekirge, Derya Sazak, Güneri Cibaoğlu, Sedat Ergin ve ben. Mesut Yılmaz'a da benzer bir kadro vardı. Ertuğrul Özkök, Mehmet Ali Birant, Yalçın Doğan, Sedat Ergin ve ben. Bülent Ecevit ise daha çok Ankara temsilcileriyle seyahate giderdi. Burada altı çizilmesi gereken husus, Tayyip Erdoğan öncesi hiçbir başbakanın kendini eleştirenleri kara listeye almamasıdır. İkinci ayrılın sonu. Sayfa 29.